SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, her cuma olduğu gibi gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Türkiye gündemini konuşuyoruz. Yavuz Bey, geçen hafta İzmir'i deprem vurdu. Yıkılan binalar, enkazdan çıkarılanlar ve mucizelere tanık olduk. Tartışmaları dinledik. Deprem tartışmalarında yeni bir şey yoktu, değil mi?
Klasik aslında. Yani Türkiye klasiği. Daha önce Van'da meydana geldi deprem, başka noktalarda oldu. İstanbul'da 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bütün bu depremlerden sonra biz yaklaşık bir hafta 10 gün, o da hayatını kaybeden insanların sayısıyla bağlantılı, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bağlantılı bu meseleleri konuşuyoruz. Aslında Türkiye'nin depreme ne kadar hazırlıksız olduğu üzerine hemen herkes yorum yapıyor. Ama sonra enkaz da kaldırılıyor. Biraz depremzedelerin durumlarına bakılıyor. Ardından da başka gündem maddeleri geliyor. Biliyorsunuz Türkiye gündem açısından çok zengin bir ülke. Başka şeyler konuşmaya başlıyoruz. Başka şeyler tartışıyoruz. Ne zamana kadar? Bir sonraki depreme kadar. Bir sonraki depremde her şey başa alınıyor. Aynı şeyler tekrar konuşuluyor. Aynı sürede konuşuluyor. Aynı tartışmalar yapılıyor. Aynı uzmanlar konuşuyor. Şu gerçek, Türkiye'de şu anda bir deprem bölgesi Türkiye. İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Türkiye'nin en önemli metropolü ve sanayinin kalbi. Ve İstanbul'da çürük binalar, kendi kendine çöken bina oldu İstanbul'da, Kartal'da bundan birkaç sene önce. Hiçbir sallantı olmadan çöken binalar var. Üstelik imar barışı ile beraber birçok ruhsat olmayan binaya ruhsat verildi. İmar barışı sırasında ruhsat verilirken bu binalar depreme dayanıklı mı değil mi, çöker mi çökmez mi diye herhangi bir araştırma yapılmadı. Şu anda bir önceki depremde zarar gören Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, yani biraz daha Marmara Denizi'ne, Tekirdağ tarafına yakın bölgelerde zarar gören binalar var. Bunların oturulamaz düzeyde olduğuna ilişkin belediye tespitleri var. Bugün televizyonlar oralarda oturanlarla röportaj yapıyor. O ihbarlar yapıldığında, tebligatlar yapıldığında 24 saat içinde o binaların boşaltılması gerektiği oradaki insanlara söylenmiş. Ama onlar da gidecek yerimiz yok diyorlar ve boşaltmıyorlar. Yani bir facia geldiğinde başka bir noktada karşı karşıya kalacağımız tablonun hiçbir şekilde değişiklik göstermeyeceği açık. Bu işle ilgili olarak siyasetçiler ne yapıyor? Kılıçdaroğlu açıkladı geçen gün. 55 defa depremler araştırılsın ve hazırlıklar kontrol edilsin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet araştırma önergesi veriyor. 55'i de reddediliyor. Ve sonrasında şimdi İzmir depremi sonrasında verilen bir önerge veriliyor, gruplar anlaşılıyorlar, o kabul ediliyor. Yani 56. seferde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meselenin içine giriyor. Halbuki Türkiye 99 yılında çok ciddi, önemli bir deprem geçirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Yapılarla ilgili önemli kararlar alındı. Vergiler konuldu depremlerle ilgili. Şimdi o konulan vergilerden toplanan paraların depreme harcanması lazımdı. Ama onlardan da haber yok. Çünkü bütçeye aktarılmış. Ve bütçeden işte ne bileyim kimin maaşı ödenecekse o, kim için işte harcama yapılacaksa o, yol yapılacaksa, yol köprü yapılacaksa köprü, nereye gittiyse o paralar gitmiş, deprem için harcanmamış. Ve bunun hesabını verin dendiğinde hükümetten bunu anlatacak vaktimiz yok, yanıtları gelebiliyor. Demek istediğim şu ki, yani bu işin üstünde ciddi olarak durulmuyor. Toplam 8 bina sanıyorum, 7 ya da 8 bina çöktü. 114 kişi hayatını kaybetti. 1000 kişi yaralandı. Çöken binalardan ikisiyle ilgili belediyenin verdiği çürük raporu var. Ve bu çürük raporuna rağmen insanlar orada oturmaya devam etmişler. Çünkü güçlendirme kararı alabilmek için apartmanda oturanların %67'sini evet demesi lazım. %67 nasıl, hangi şartlarda evet diyecek? O güçlendirme parasını ödemesi gerekiyor. Yaklaşık daire başına 100 bin lira, 150 bin lira. Ama bu da ödeyecek imkanı olmayanlar ben bu işe giremem demişler. Bunun için herhangi bir kredi yok Türkiye'de. Sonrasında o binada oturmak istemeyenler evlerini satmışlar, gitmişler. Satamayanlar kiraya vermişler. Ama şimdi orada insanlar öldü. 114 kişi hayatını kaybetti. Ve sonrasında da bir siyasi tartışma. Kim yapacaktı, niye yapacaktı? Belediye CHP'de o niye yapmadı? İşte Şehircilik Bakanlığı'nda mı, yetki başka bir yerde mi? Yaklaşık Türkiye'de 17 bin bina şu anda depreme dayanıksız. Bunu bugün Cumhurbaşkanı açıkladı. Ama bunlarla ilgili bir şey yapılıyor mu? Hayır. Çağrı var. Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki bütün Türkiye'den rica ediyorum riskli binalarda oturmayın. Şimdi insanlara bıraktığınız zaman kendi içlerinde bununla ilgili anlaşmaya varma ihtimalleri hemen hemen sıfır. Bu görüldü. Devletin bir önlem alması lazım ama şu anda öyle alınan bir önlem yok. Bugün Cumhurbaşkanı da dedi. Devletin sorumlu olduğu kadar vatandaşların da sorumluluğu var dedi. Çürük binaları tespit ettirin ve güçlendirin. Ama hangi ekonomiyle, hangi imkanlarla yapılacak bu? Mesela yakın zamanda Türkiye'de yapı stoğu çok yüksek diye kamu bankaları piyasa koşullarının çok altında faizlerle kredi verdiler. Ama Türkiye'de şu anda yapı eğer çürükse ben bunu güçlendireceğim dediğinizde bunun bir maliyeti var. Bunun için verilen kredi yüksek faizlerle veriliyor. Bunun için bir avantaj sağlanmıyor. Bunlara ilişkin de bir şey yapılmadı. Neticede geçmiş tartışmalarda ne konuşulduysa aynıları konuşuldu. Alınacak tedbirlerle ilgili söylenen şeyler de aynı. Aslında aklın yolu bir. Ama o tedbirler alınacak mı diye bana sorarsanız bana göre alınmayacak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı eleştiriyorsunuz. Kanal İstanbul için milyarlarca lira ayıracağınıza insanların çürük yapılarını destekleyin ve güçlendirin. Bunun için ayırın o paraları diye. Ama tabii herkesin öncelikleri farklı.
Yavuz Bey, bir yandan da pandemi devam ediyor. Avrupa çapında ölümler, hasta sayıları artıyor. Dışarıdan izlenim en azından Türkiye'nin durumunun Avrupa'dan daha iyi olduğu yönünde. Tabii biz gerçek sayıları bilmiyoruz. Son durum nedir Türkiye'de koronavirüs konusunda?
Neye bakarak mesela Türkiye'de durum iyi gibi görünüyor? Ne, yani gerçekten bir karşılaştırma imkanı verecek açıklama yapılmıyor Türkiye'de. Siz şu anda oturduğunuz ilçede, eyalette, şehirde kaç vaka olduğunu biliyorsunuz. Biz Türkiye'de oturduğumuz şehirde, ilçede ya da Türkiye'nin genelinde kaç vaka olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki vakalar Türkiye'nin %40'ı dedi. Yani iki bilinmeyenli bir denklem koydu ortaya. Üç rakam var, ikisini bilmiyoruz, bir şey biliyoruz, %40. Türkiye genelinde kaç vaka var bilmiyoruz. Nasıl bir denklemle bu problemi çözeceğiz? Gerçekten bilinmez bir durum. Bununla ilgili birçok eleştiri yapıldı. Yani vaka sayıları da açıklamıyor Türkiye. Hasta sayısı diye bir kalem var. Hasta sayısı açıklıyor. Ama o hastaların da kriterini bilmiyoruz. Neye göre hasta sayılıyor? Kim hasta sayılıyor? 2300'ler civarında her gün bir sayı açıklanıyor. Televizyonlara baktığınızda altyazılarda bugün tespit edilen testler sonucundaki vaka sayısı diyen var. Hasta sayısı diyen var. Ama benzeri olmadığı için Avustralya'yla da İngiltere'yle de, ki bugün İngiltere'de rekor kırıldı. Fransa'yla da, Fransa'da birçok yasak devreye girdi. Yunanistan'la da, Yunanistan kendini kapattı. Almanya'yla da karşılaştırma imkanı yok. Biz neyi biliyoruz? Bir kere Türkiye'de vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Ağır hasta sayılarının arttığını biliyoruz. İstanbul'un bu işin merkezi olduğunu biliyoruz. Ve bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın teyakkuza geçtiğini biliyoruz. Yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayıları arttırıldı. İstanbul'da ve Türkiye genelinde, özellikle büyük illerde, Bursa'da, Gaziantep'te ve benzeri Samsun'da yoğun bakım yatak sayıları arttırıldı. Çünkü önümüzdeki dönemde yoğun bakıma daha fazla ihtiyaç duyulacağı anlaşılıyor. Zaten verilen tablolardaki ağır hasta sayısının artması da buna bir işaret olarak görünüyor. Bazı özel hastanelerin de artık korona vakalarını kabul etmesi yönünde talepler olduğu biliniyor. Acil olmayan ameliyatlar devlet hastanelerinde ertelendi. İnsanlar hastaneye gitmekten çekiniyorlar. Belediye başkanları, yani ili yöneten belediye başkanları kendi illerindeki durumu bilmiyorlar tabloyu. Kendi belediye başkanlarının oluşturduğu pandemi kurulları var. Onlar tabloyu bilmiyorlar. Yani bir karanlıkta yol bulmaya çalışma hali var Türkiye'de. Bu niye açıklanmıyor vaka sayısı? Sağlık Bakanı Türkiye'nin menfaatleri dedi. Türkiye'nin menfaatleri bunu açıklamakta mı açıklamamakta mı? Gerçekten bunun üzerine büyük tartışmalar da yapıldı. Ama işte o da geçti. O tartışmalar da geçti. Şimdi pandeminin yayılma hızının arttığına ilişkin bilim kurulu üyelerinin de açıklamaları var. Bugün bir bilim kurulu hastanelere başvuran 1000 kişinin büyük çoğunluğunun testlerinin pozitif çıktığını söylüyor. Zaten teskime yapılıyor, semptom gösterenlere yapılıyor. Semptom gösterenlere test yapıldı, pozitif çıktı diyelim. Çevresindekilere, temaslılara test yapılmıyor. Eğer onların da semptomları yoksa. Büyük oranda insanlar evlerine gönderiliyorlar tedavi için. Eğer ciğerlerine inmişse problem var. Ama son dönemde dediğim gibi hasta sayılarında, yani ağırlaşan, ciğerlerinden problem yaşayan ya da nefes almakta güçlük çeken hasta sayısında arttığını görüyoruz. Zaten hastanelere gittiğimizde de bunu görmek mümkün. Çevrenizde insanlar ihtiyaçları olduğunda hastaneye gidiyorlar. Bir grup başkan vekili, İYİ Parti'nin grup başkan vekili de önceki gün İstanbul'da yoğun bakımda hastanelerde yer bulamadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ki yani bir grup başkan vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o bulamıyorsa diğerlerini artık biz hemen düşürüz.
Yavuz Bey, ilkbaharda tüm vakaları hastanelere yatırıyorlar gibi bir şey hatırlıyorum. Artık bu geçerli değil galiba. Yani herkesi ağır değilse evlerinde iyileşmelerine izin veriyorlar gibi bir durum var galiba, öyle mi?
Artık hastaneye yatırma kriterleri çok değişti. Evet, baharda biraz da virüsün bilinmezliğinden kaynaklanan bir durumdu bu. Avrupa ülkelerinin bazılarında virüs tespit edildiğinde yine hastaneye yatırmayıp eve gönderiyorlardı. O dönemde Türkiye'de bu uygulama eleştiriliyordu. Hatta bir Türk vatandaşı İsveç'te korona tespit edildikten sonra eve gönderildi ve kızının çağrısıyla Türkiye'den ambulans uçak gitti. O Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Niye hastaneye yatırılmıyor? Türkiye'de imkanlar bu kadar yüksek diye. Şimdi durum değişti, kriterler değişti. Eğer siz ağır hasta değilseniz evde tedavi için size ilaçlar veriliyor. Evinize gidiyorsunuz, kendinizi kapatıyorsunuz. Gittiğiniz yerde ayrı bir odada yaşama imkanınız var mı yok mu, bunlara çok fazla bakılmıyor. İşte yaşlı var mı evde yok mu, yaşlıdan uzak yaşama imkanı var mı, bunlar çok eleştirildiği için Türkiye'de anlatıyorum. Evde bir kötüleşme halinde, ki buna ilişkin örnekler de oldu, hastaların kaybedilme ihtimali üzerinde de duruluyor. Yani mümkün olduğu kadar az korona vakasını hastanede tedavi altına almak gibi bir yöntem var Mart ayındakinin tam tersine. O dönemde bütün özel hastaneler de pandemi hastanesi ilan edilmişti. Bu dönemde özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmedi. O dönemde devlet SGK üzerinden pandemi hastalarına, daha doğrusu korona hastalarının özel hastanelerdeki tedavilerini de karşılıyordu. Bu dönemde öyle bir durum da yok. En azından şimdilik yok, ama yayılım artarsa tabii ki Sağlık Bakanlığı o ildeki bütün özel hastaneleri de pandemi hastanesi ilan etme yetkisine sahip. Onun için mümkün olduğu kadar az hastaneyi hastaneye yatırıp mümkün olduğu kadar evlerde tedaviye ağırlık vermek gibi bir yeni yöntem var. Aslında Avrupa'da birçok ülkenin Mart ayında uyguladığı yöntem bu.
Yavuz Bey, şimdi Amerikan seçimlerine dönersek tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip ediliyor herhalde. Türkiye'den Amerikan seçimleri nasıl görünüyor?
Vallahi biz seçim Amerika'da mı yoksa Türkiye'de mi yapıldı? Bazen ben karıştırdım. Televizyonlarda grafikler hazırlanmış, işte konuklar, canlı yayınlar, tartışmalar, saatler, günler süren bir biçimde. Yani Türkiye'de seçim yapılıyormuş gibi oldu. Türkiye malum bir siyasi anlamda bir kutuplaşmanın da yaşandığı bir ülke. Amerika'da da kutuplaşma var. Türkiye'de de şöyle bir tablo çıktı ortaya. İktidarı destekleyenler Trump taraftarıydı. Muhalefet destekleyenler de Biden taraftarı. İktidarı destekleyenler o kadar hararetli bir biçimde Trump'ı desteklediler ki Türkiye'den taktikler verildi, ona haksızlık yapıldığı söylendi. Sanki Trump kaybederse Erdoğan kaybedecek hissiyatıyla böyle yorumlar yapıldı. Veya işte ne bileyim, Biden kazanırsa Kılıçdaroğlu kazanacakmış gibi bir yaklaşım içindeydi. Hatta bu eleştirildi. Bazen de bunun üzerine espriler yapıldı. Gerçekten çok yakın takip edildi. Bir de seçimlerde yaşananlar, işte Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz diyor Trump. Türkiye'de 31 Mart seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu devreye girmişti. Şimdi Amerika'da yorum yapanlar Trump mahkemelere başvuruyor seçimler iptal olsun diye. Ama elinde herhangi bir done yok. Birkaç sosyal medya paylaşım var. Spekülatif paylaşımlar diye yorumlar yapıyorlar, haberler veriyorlar. Türkiye'de 31 Mart'ta seçimler iptal edilirken aynı tartışmalar yapılmıştı. Biraz Türkiye Amerika'da kendini gördü. Şöyle espriler de yapıldı. Eskiden küçük Amerika olacak Türkiye diye bakılıyordu. Şimdi büyük Türkiye oldu Amerika diye. Çünkü gerçekten çok benzer, çok tanıdık. Hem tartışmalar hem de yaklaşımlar söz konusuydu. Dikkatle takip edildi. Çünkü bir tarafıyla da Biden'ın seçimlerden önce Türkiye ile ilgili değil de Türkiye'yi yöneten ekiple, parti ile ilgili, Cumhurbaşkanı ile ilgili olumsuz sözleri vardı. Eğer iktidara gelirse şu anki başkanla Erdoğan'ın kurduğu diyaloğu Biden'la kurma ihtimalinin daha zayıf olacağı, bunun ekonomiye olumsuz yansıyacağı, zaten S-400'ler nedeniyle Türkiye ile Amerika arasında bir gerilim var, yaptırımlar masada, o yaptırımların Trump gibi masada tutmayacağı Biden'ın. Halk Bankası davası var, o davanın çetrefilli hale gelebileceği, Halk Bankası'na büyük cezalar gelebileceği biçiminde Türkiye'ye olumsuz etkileri de tabii hesap edildi, üzerine konuşuldu. Bu da ekonomiyi etkiledi. Seçimlerden önce yine kurlarda inanılmaz rekorlar vardı. Yani euro 10 lirayı buldu mesela. Şu anda da 10 liranın hemen altında, 10 liranın hemen üstünde, öyle devam ediyor. Dolar bütün dünyada düştü. Türkiye'de biraz düştü ama bütün dünyadaki kadar düşmedi. Yani işin hem ekonomi hem siyaset boyutu vardı. Siyasi magazin boyutundaysa herkes böyle bir taraftar mantığıyla onun üzerinden böyle hararetli tartışmalar yapıldı televizyonda.
Yavuz Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere haftaya.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.